Ayrım 48.
Lenç Bey'in kızı bir ara İstanbullu tazelere gözyaşı döktürmüştü. Bunu yapan kişizade kızı gebe bıraktığı halde almazlanınca da intihar etmişti matmazel. Onun için Lenç Bey neyi çaldırsa bence dokunur insana. Dinle ortanca, dinle. Bir de dedenin söylediği şarkıyı dinle. Okşadığım o elleri başka bir el sıkmasın. Ah o güfteler, ah o besteler bambaşkaydı. Bu evlere, bu cihan nümalara, bu sevdalara göreydi. Edepli, hicran dolu şarkılardı. Öldü, yetim kaldım. Ah yavrum, neler için heder etti deden kendini bilsen. Resneli, Niyazi Bey'in kadim dostuydu. Onlar gözden düşünce plakları da vardı onların. Niyaziler, Enverler, Hamiyetli askerler, senin için bulayım o plakları, bula. Hamidiye Marşı, Dolmabahçe Sarayı'nın kristal avizeleri gibi yalımlanıyor. Sonra Atatürk beliriyor sarayın balkonunda. Bekleşenlere sağlığıyla ilgili açıklamayı, o önemli konuşmayı yapıyor. 10 Kasım, saat 9'u 5 geçe derin kuyulara özgü bir sessizlik abanıyor İstanbul'un üstüne. Ebedi şefin, ulu önderin naaşını bekleyen öğrenciler, genç zabitler, izciler ve tabut. 12 general, Milli Kurtuluş Savaşı'nın eski zabitleri tabutu top arabasına taşıyorlar. Arkada, batı marşlarından başka yapıda, Kanlıca sırtlarındaki bir yokuşun, bir sarmaşığın, bir kumral hüznünü taşıyan Hamidiye Marşı. Sütlüce yönlerinde bükülmüş bir ahşap evin iç avlusundaki tulumbayı çeken sabık reji işçisi Remzi Efendi, öteki kira odalarındakiler ortaya çıkmadan acı suyla yıkanıyor yine. Sonra öksürük nöbeti başlıyor. Hökürdetme lanet, hökürdetme diyor. İlk tütün grevcilerindendir Remzi Efendi. O zamanlar ciğerleri alanları dolduran bağırtıları taşıyacak denli gür soluklanmalarla şişerdi. Ağır yeşil bir balgamı tükürüyor mendiline. Sürgüt değilmiş haykırmaların Remzi Efendi diyor kendine. Hay Allah iyiliğini versin. Regides tabaks de l'Empire Ottoman yazılı tenekeden dikdörtgen tütün kutularını düşünüyor. Haliç'in batacakmışça giden vapurları çok sessiz o sabah. Remzi Efendi'nin öksürüğü yatıştığında güneş almayan odalarının kapısı açılıyor. Karısı Nesliye Hanım yarı kötürüm sağ yanını kapı kasasına dayayıp efendi diyor. Hayırdır inşallah, ne uyku bu sabah bizdeki, sanki ölü toprağı serptiler üstümüze. Remzi Efendi yarı aç yaşamış, kirayı en önce düşünmüş, kocasına çocuk doğurmamışlığından öte olanları dert deyip ağırlaştırmamış karısına sevgiyle bakıyor. Nesliye, o kadar oldu mu saat? Tüh, Cibali'ye, kahveye gidecektim. Bizim Ramiz'i bulmaya. Hani şu eski rejiden, şu topalı canım. Yukarı çıkıyor. Kapı örtülünce tulumbanın görüntüsünü biraz daha yitiyor. Yan odadan gelen inlemelerden başka ses yok evde. Şehrin öte kesiminden gelenlerse İstanbul'un Müslüman bölümüne pek ulaşamıyor. Anneannesinin çenesine ak tülbenti bağlıyor Nüveyri öğretmen. Çene boşalıveriyor yine. Öldür diye bağırıyorlar. Kendini toparlamaya girişti. Omuzlarını silkti. Demin açtıklarını katlayıp dürdü. Masaya yöneldi. Telgrafı okumaya davrandı. Bükülmüşlüğünü yarı yarıya sıyırdı. Okunabilir yere baktı. Seçil intihar bölümünü yeniden okudu. İlerisine gitmedi. İçindeki soyutlamaya kayan binbir depreşmenin yüreğinden beynine ulaşamayışından ürktü. Elektriği söndürdü. Kurban geldiğinden beri, gittikten sonra da ışığı yanan yatak odasına geçti. Telgrafı top top edip avucunda sıktı, tuttu. Sonra yatağın üstüne bıraktı. Banyoya girdi. Musluğu açıp başını altına soktu. Soğuk suyun ensesinden içeri sızan, sırtını ıslatan ürpertisini engellemedi. Eğimini bozmadan bekledi. Saçları, kulakları suyun altında kendinin değilmişçeydiler. Lavaboda akan suyun horultularla çevrinip emilişine baktı. Ardından ellerini, ayaklarını uzun uzun yıkadı. Dişlerini ovdu. Aylardır yapmadığı gibi bir temizlik sıralamasına girdi. Yeterince paklandığı kanısına varınca yatak odasına geçti. giyim dolabının birbirine girmiş yığıntısından uzun kollu, yakası boynundan vurulu, ak sabun kokan bir gecelik çıkardı. Yatağını açtı. Yere düşen telgrafı hızla aldı, bakmadı. Birden annesinin eski tuvalet masasının önündekileri aralayıp aylardan beri ilk kez Emine'yi aynada gördü. Baktı. Yanak kemikleri alabildiğine belirmiş, o zayıf yüzü yabancıladı. Bir, gözleri tanıdık gibiydi. Onda da yadırganacağı seçti. Ağır sorularla örülmüş acıların otura kaldığı göz bebekleri sarsıcı bir bekleyişle doluydu. Yüzü gerçekten çok değişmişti. Çekilerinin, acılarının, sevilerinin barınağı olan gözlerindeki anlamı da yeterince tanımlayamıyordu. Öğrenecekti nasıl olsa. Yeni yüzüyle tanışma gücünü kutsar gibi saçlarından geçirdi eline. "Ya Nüveyre öğretmen," dedi. "Bak gördün mü güzel kızlarını?" Bunu anca duyulur gibi söyler söylemez gözyaşları tepti. İlkbahar yağmurları benzeri koygun bir hüzünle sıvanmış o boşalmanın ılık ılık her yanından indiğini seziyordu. Yatağa girdi. Geceler boyu uyumayı hiç düşünmeyip böylesine bir girişimde de bulunmadığından yastığını duvara dikey koydu. Dayandı. Teriyle ıslanan telgrafın yumuşayıp yapışan kağıdını daha da sıktı avucunda. Yarı otururluğunu bozup yatağına uzandı. Örtüyü başına değin çekti. Sonra azardan sızan ışığı engelleyemeyeceğini anlayarak kalktı, elektriği kapadı. Yeniden örtündü. Karanlığın giderek ağaran uçlarından doğru bir kar kokusu salındı burnuna. İstanbul'a ilk karın genellikle sabaha karşı yağdığını düşündü. Perdelerini açanların "Aa, kar yağmış," diyerek şaşmaları bu büyük kentlerin kurallarından gibiydi. Karın az da olsa İstanbul'u ıssızlaştırıcı erkenci aklığını düşündü. Yüreğini deşecek, kanatacak acının belirmesini uslu uslu bekliyor gibiydi. Acı yüreğe de, bilince de henüz varmamıştı. Dün hangi saatlerde kendine kıymıştı o? Günün iki alaca karanlığı sayılabilecek sabahta mı, yalnızlığı gizlice taşıyan, kişileri dipten doğruya sarsan akşamüstlerinde mi? Ölümün genç bir masal güzeli olan insanı sanki kıskançlıkla sarışını, okşayışını duyar gibiydi. Seçil kendine özgü bir gençlik gülüşünü ediniyordu şimdi. Yüzünde arılık duygusuyla çekiciliğin birlikte açılıverdiği gülümseyişiyle koşuyordu. Kar kokularıyla dolup duran o kentte benzersiz düşlerle geçirdiği çocukluk günlerine dönüyordu. Canından vazgeçmeyle edindiği erincini tanıtlar gibi ellerini çırpıyordu. Dinmez karlar sıra dağlar kentine, bayram yeri kalabalıklarına koşuyor, yüzünün daha boya görmemiş tazeliğinde açan, her gördüğünde şaşmaya hazır çocukluğunu yeniden diriltiyordu. Bir küçük kızın ayaklarını ovuyor, "Seveceğimiz insanı da siz mi ayırıp bulup getireceksiniz bize yoksa?" diye duygulu ama dayanıksız sorular soruyordu. Sonra gittiği gezilerden kartlar atıyor, "Bir izlenimciyim ben," diye yazıyordu. Kuzey Avrupa kentlerinden birinin çok yüksek tavanlı, görevlilerinin seçkin sözcüklerle konuştuğu dönen kapıları kristal camlı, parmak batırma taslarının gümüş olduğu, suyuna gül yapraklarının katıldığı otellerde Seçil giderek resimsi bir görüntü oluyordu. Kimlerin uçucu beğenilerine kaynak edildiğini araştırdığı, bunu çok özendiği yıllardaki yapmacıklığı elinin tersiyle itiyordu. İtişinin gücü karşı koymalarını sonuçlandıramadığı zamanları boşluğa doğru uçuşturuyordu. Ardından gözetçi annesinin gülmez yüzü beliriyordu. Bu kez Seçil hemen yumuşayıp kocasıyla katıldığı çevreye yönelttiği ilişkileri tatlı bir şımarıklıktan öteye vardıramıyordu. "Kör olayım ki bir onu sevdim ortanca," diyordu. Emine binlerce anının hızla değerlenen, eşsizleşen görüntüleriyle kuşatılmış, gözleri kapalı bekliyordu yatakta. Yaşamanın yanlış tanımaz, sağlıklı soluğu değiyordu sanki. Yıllar öncesinin Seçil'le geçmiş bölümleri sesiyle, rengiyle, saatiyle, günüyle, sözleriyle, kahkahalarıyla belirgin, özümlenmiş, cap canlı dört yöresine doluşuyordu. küçük kızlıklarının katıksız inançlı arayışları, yaşamayı oburca tanıma içgüdüleri bileniyor, Emine'yi şaşılası ak görkemiyle uyarıp kolay alışamayacağı bir geçmiş mutluluğa sürüklüyordu. Geceler boyu tatmadığı düzenli uykuların başlangıcı olan o tanıdık çözülmenin, yumuşak okşayan yeğeniliğin derin bir dibin altından doğru yükseldiğini duyuyordu şimdi. Çok sıcak bir günün, dingin boşalmış saatlerinde gür bir kayın ormanının yeşil koyağına girmiş de aralardan ikide bir sızan ince, ılık esintileri yudum yudum soluyormuşça rahatlıyordu. Avcunda teriyle ıslanmış kağıdı yüzüne yanaştırdı. El yordamıyla başucunda duran masaya bıraktı. Okunmazca eriyip gitmiş kağıt topağı, oradaki henüz yırtmadığı tek mektubun, kirazın kaçma, hırsızlıkla suçlanma olayını anlatan mektubun üstüne kaldı. O kayın ormanının, öğlenin yoğun sıcaklığını omuzladığı loş, kımıltılı yeşilinde, binlerce yaprağın salıntısından oluşan sesleri dinliyordu sanki. Tedirgin, çaresizlik düşleriyle dolu dalgınlıkları getiren topraksı bulanıklık dağılıyordu. Yerine çocuk uykularının duru dingin geçişi başlıyordu. Bir iki devindi yatakta. Bıraktığı telgraf kağıdını yeniden arandı. Tuttu, okşadı onu. Ağlamaya dönen sesiyle, "Cenazene gelmeyeceğim Seçil," dedi. "Yarın kurbana gideceğim, yolcu etmeliyim onu. Seni meğer ne kadar çok severmişim. Haydar'ın mektubunu da bitireceğim ya, hemen bugünlerde değil. Nüveyri öğretmeni, annemizi bu ara göremem. Kuşkusuz üzülüyordur, hem de çok üzülüyordur. Yerini bulmayan o üzüntüler, paralanmalar yok mu? Beni tiksindiriyor. Epey değiştim ya, bu olayda kendime pek güvenemem. Çünkü artık sen de geçtin onların suç dosyasına. Seçil, bak birlikte düşünelim. Ertegün Üsteğmen çözüm değildi elbette. O da kim bilir hangi amansızlığın uygulayıcısı oldu çıktı. Bu bile seni annemizin istediği yöne sürmesine yeterli neden sayılmazdı. Sen yok musun sen? Kurban seni görse şaşacak. Resmini göstermeliyim ona. Yakutiye medresesinin önünde olan vardı ya, senin yüzüne o ışık kırıntıları nereden yansıyıp düşmüştü? Kör olayım ki bir güzel, bir iyiydin ki Seçil. Yalnız güçlü değildin. İnan buydu yolunu yordamını sana yitirten. Bak senin genç kızlık yeminini ettim. Beğenmezliğimin gemlediği sevgim boşandı. Seni çok incittim. İncittiğim sen değildin. Sen olanı hiç incitmedim değil mi? Seni ne de severmişim. Koygun bir akışkanlık dalıyor yüreğime. Artık senden uzun süre konuşulmaz acıya saygıdır diye. Çerçeveden sessizce çıkarılacak, solmaya bırakılacak bir düğün resmini düşünüyorum. Değişik olsun diye pembe gelinlik istemiştin. Büyüklerimiz ille beyaz diye diretmişlerdi. Sonra da ak tülden köpüklere bulamışlardı seni. Çünkü beyazlık onlarca genç kızlığın saflığın simgesiydi. Her şeyi her zaman olduğu gibi abartıyorlardı. Sen evlendiğinin gecesi kirletilecek miydin de? Ak ak lekesiz aklık son kez kızımızın üstünde olsun diyorlardı. Düğününde var mıydım? Vardım. Ne gösteriş, ne varsıllık, ne bolluktu o. Kocanın yarım gülümseyişli kan yakınları. Sahi onları bir daha hiç görmedim mi? Belki gördüm de anımsayamıyorum. Sararıp gidecek o resimde ben de bir kıyıda duruyordum. Ayakkabıların ak satendendi, incilerle bezenmiş gümüş tokalıydı. Bir onları çok beğenmiştim. Çok masalsı gelmişti bana. Seni güzel Seçil diye çağırmaya düğününde başlamışlardı. Bak unutmadım. Sonra o sivri çatılı, çan sesleriyle dolu, gölgeli, yağmurları mevsimlerle süren yerlere balayına gitmiştin. Hayranlığını içine sığdıramıyordun. Seni özünü tüketirlerken bak bak gülümse çünkü mutlusun diyorlardı. Artık kakmalı ceviz sandıklar yok. Oralarda saklanıp arada bir yumuşacık anımsayışlarla bakıp okşanacak şeyler de yok. Belki de böylesi daha iyi. Fotoğraflar yıllar geçtikçe hüzünlü ve biraz da gülünç olurlar. Düğün günü elindeki buket yapma mıydı? Sevgi büyük bir soyutlama mı yoksa akılla beslenen bir gerçek mi? Yolunu bulamıyordun. Demek ki buldun. Cenazene kimler mi gelecek? Babamız bile demeye dilim varmıyor. Gelecek ve kahrolacak. Sakat yüreği biraz daha zorlanacak. Belki de bu yaşadığı zamandan bir bölümü eksiltecek. Sen onun ilk kızısın. Nice yıllar önce seni ilk baba olan bir genç yakışıklı adamın diri, umutlu, kendine güveniyle sarmıştı. Tüm bunları geçmişinden çıkarıp basacak, gömecek yüreğine babamız. Annemizse daha bir çökecek. Peki, sorarım, bu parçalanmalar artık neye yarayabilir? Senin gibi daha 30'una varmadan didilip eksiltilmiş bir insan için başka yol yordan bulamıyorlar mıydı? Bağışlayabileceğimi de sanmam, acıyacağım belki onlara. Ben acımaktan bıktım artık canım Seçil, bilesin. Üstündeki örtüyü indirdi, karanlığa baktı. Karın o çok tanıdık aklını, hatta kokusunu sezdi. Gecenin koyuluğunu, perdelerin örtülmüşlüğünü engel tanımaz akçıllık odaya sızıyordu. İstanbul'da kar duvarları örülmezdi ya, neyse. Onlar Seçil'le karın hasını tanımışlardı. Yeniden uyuma durumuna geçti. Acı, ince yarılmalarla sevecenlik arası bir yumuşaklıkla yüreğinin başında dolandı, kıyıldı içi. Gecelerden sonra ilk kez sayrılardan, ürpertilerden, sayıklamalardan uzaklaşmasını tanıdı. Yarın sabah dışarı çıkacaktı. Kapanma belki de kaçma bitmişti. Kurban onu bekliyordu. Haydar'ın yargılanmasının sonucu ne mi olacaktı? O uygun gördüğü gibi yaşamasını bilmişti. Ölmesini de bilirdi. Mektuba yeniden girişirse katacağı cümleyi düzgünce toparlamaya çalıştı. Benim ablam, senin ağabeyin Haydar, biri eller eline gidecek gibi dirençli ve yürekli, ötekisi kış bahçesi çiçeği edildi. Gazetelerde yarın sayfalarda ölüm ilanları çıkacaktı. Seçil'in intihar olayı örtbas edilecekti kesinlikle. Değerli eşi, çalışmalarıyla Türk eğitim hayatına büyük hizmetleri olmuş öğretmen, sevgili kızları, ablaları, anneleri, biricik eşi amansız hastalıktan kurtulamayarak genç yaşında bu çağrıyı duyan önemli çevrelerin kişileri ve yakın kişileri ölünün cenazesine doluşacaktı. Sıra sıra dizilecek, en asık yüzlerini takınacaklardı. Arada bir kıpırdamaları, baş eğmeleri, gönderilen boy boy çelenklerin kimlerin adını ya da hangi kuruluşları belirttiğine bakmak içindi. Kimler kimler olmayacaktı ki orada? Cenaze kalabalığının önünde duranlardan, ağır davranışlarla bakınan, sivil iki kişiden biri ardında bekleyen resmi giyimlilere buyuracaktı. Suçlunun gözlerini bağlayın, dört ayak eğitimine getirip yürütün, kişiliği bölünsün. Soyun çabuk, diretiyor mu? Davranın, elektrotları sıkılayın, voltajı yükseltin, daha yükseltin, beyni bölünsün. Bize karşı çıkmanın ne olduğunu öğretmeliyiz. Dışkılarına sürünsün varsın, yaptıklarını bunların ağzına doldurmalı. Orospu çocukları, kancıklar, itler, sürüyün köpeği. Sizi hep bir yerlere mi sürmeliyim ben? Büyükleriniz olarak yüzlerce yıl denenmiş sağlam mutluluk yollarını salık veririz. Seçilden neyi sakındık? Eksiksiz bir hayat sunduk hocası ona. Sıkıldığını hiç belli etmedi bizlere. Etseydi hemen çaresine filan bakardık. Seçil değil sıkılmak, son günlerde gülümsemeyle bile yetinemez olmuştu. Dinmez kahkahalar içindeydi. Öyle güzeldi ki. Ne olacak, kara toprak neleri almıyor? Karımın intiharını saklamalıyız. Bu intiharı kocası olarak fevkalade bir elemle karşılıyorum. Kendisini öldüren bir anne, üstelik bunu elle tutulur nedenlerden ötürü yapmadıysa bir ruh hastasıdır. Oğullarımızın ileride kompleksi insanlar olmamaları için bu olayı saklamalıyız. Çünkü hayat devam ediyor. Ben yarım bir adam olarak da bundan sonra çocuklarımız için yaşamak zorundayım. Beni kimse suçlayamaz. Koca olarak karımı pek çok sevdim. Emine kızım, hep sorular sorarak yaşanmaz. 12'sindeki Emine Hanım. Benim küçük karıcığım, sabah oluyor, tarla kuşlarının. Kız mısın? Söyle, söyle diyorum. Yoksa o adamla. Gümüşüm Ahmet olmuşsun, koca bir delikanlı. İstanbul'a siftah gelişim ölüne miydi Zülo? Beni sevmiyorsun ortanca. Oysa çaresiz anlarımda sen, Erzurum, Karlar, Ertegün. Aşağılara tipiler diye kuşkulandık. Tepeleri kolayladık, düzleri bulduk. Kiraz çocuk üşüdüğünde bağrıma bastım. Acıktığında süt damarı kurumuş mememi verdim. Evli bir adamla basılmış. Kara jartiyerler, düşünün. Üstelik polis. Üstelik polis. Üstelik polis. Sinop kalebentliği ciğer mi koyardı insanda Saide abla? Kahrolsun emperyalizm. Seçil beni düşünmesin. Olmazsa karımı getirtirim. Sinemaya, şuraya, buraya giderim onunla. Görmeden olmuyor. Kor düşüyor insanın içine. Konuşmadı efendim. Hay hay deneriz. Artık konuşsanız iyi olur. Emine aylar sonra bu gece o duygusuz yüzü tanımaya, çözmeye yaklaşıyor gibiydi. Bu odur. İşte o. Güzel ağzı ağır çizgilenmelerle aşağıya doğru çekilmeye yüz tutmuş, kırkını aşkın, gözlerinin yeşili hemen seçilen yakışıklı bir adam bu. Onun o saygılı dinleyenlerine buyuruyor. Ben çıkınca üreme organlarına bağlayın bu kez. Kanama artıyor. Bazen kadınlarda kanama engellenemiyor. Ölmez, ölmüyorlar kolaylıkla. Üstelik bu epey dayanıklı gibime geliyor. Gürbüz bir kızmış. Güzelmiş de galiba. Öyleydi ya, pek bir şey bırakmadık. Gülüşüyorlar. Adı ne? Semra Kozlu. Semra Kozlu. Semra Kozlu. Semra Kozlu. Öyle mi? Neyse. Arasız içki içenlere özgü ince bir kızartının yeşilini bulandırdığı gözler, sanki yıllar öncesinden anımsanması gereken olanaksız bir derin ayrıntı gibi, karlı bir gecenin içinden bakıyor Emine'ye. Yeniden köşedeki insan yığıntısına, işkenceye sürülecek olana bakışları yöneliyor. Sonra düşünceli, ağır adımlarla çıkıyor dışarı, kapıyı kilitliyorlar. Sancı anında başlıyor. Bu korkudur. Kimseye açıklanmayan, güçlü kişinin kendi başına savunusunu yaparak dışlaştırmayacağı ezici korkudur. Yığıntının kıpırdayışına ilgi duyan yok odada. Onlar yeni işlemlerine, yeşil gözlü çekinilen kişinin buyruğuyla tat alarak girişmedeler. Gümrüden ana yurda göç ederlerken, semaverini ikide bir yoklayan kocasına sevdalı, tutkun babaanne, uzak tepelerde balalaykayla çalınan ağır bir Rus romansını dinleyip gözyaşları döküyor. İş görmemiş, ince kuru ellerini alnından geçirip, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ım, hay hak, diyor. Sarıkamış şehitleri, dayılar, annelerinin bu ağlayışından habersiz fotoğraflarında Enveriye bıyıkları, çakıntılı gözleriyle alabildiğine ciddi duruyorlar. Bu bir türküdür, diyor Haydar. Unutmayalım Can Hanım, hep birlikte söylendiğinde bütünlenecek. İstanbul'a yılın ilk karı yağıyor. Uykuya geçiş sınırının aşıldığı an bilinmez. Emine'nin geceden son izlenimi, tipinin sıklaşmasından ötürü limana giren bir geminin yolunu ararca sürdürdüğü kalın, yumuşak ses. Bir de denizlerden öte bir yerde sarı yeleleri ipeksi, gergin sırtları çilli iki doru atın ard arda koşmasına benzer içini yuan o arı devinim. Atlar yaklaşır gibi olduğunda gerçek uykunun iyicil kollarına kaydı gitti. Mart 1973 Temmuz 1974, Mecidiyeköy, İstanbul. Kitabın sonu. 17 Mart 2007, sayfa 465.